Ayrım 31.
Sayfa 285. Onun ne yapıp ne düşündüğü konusunda çok fazla şey biliyor gibisin dedi Sam. Son zamanlarda onunla konuşmuş muydun, yoksa sadece orklarla mı sıkı fıkıydın? Hobbit iyi kalpli değil, düşünceli değil dedi Gollum Sam'e ters ters bakıp Frodo'ya dönerek. Simagol orklarla konuştu. Evet tabii, beye rastlamadan önce konuştu. Bir sürü halklarla konuştu. Çok uzaklara gitti. Ve şu anda söylediğini bir sürü halk da söylüyor. Onun için ve bizim için esas büyük tehlike burada, kuzeyde. Günün birinde kara kapıdan dışarı çıkacak, yakında bir gün. Büyük orduların girip çıkabileceği tek yol orası. Ama uzaktaki batıdan korkmuyor ve orada da sessiz gözcüler var. Aynen öyle dedi Sam. Devre dışı kalmaya niyeti yoktu. Biz de gidip kapılarını çalıp Mordor'a oradan mı gidildiğini soracağız, öyle mi? Yoksa cevap vermeyecek kadar mı sessiz bunlar? Bu akıl kârı değil. Aynı şeyi burada da yapabiliriz. Böylece uzun bir yoldan da kurtulmuş oluruz. Bu konuyla alay etme diye tısladı Gollum. Komik değil. Yo yo, hiç eğlenceli değil. Mordor'a girmeye çalışmak akıl kârı değil. Ama eğer bey, gitmem gerek ya da gideceğim diyorsa, o zaman bir yolunu bulmaya çalışmalıyız. Ama korkunç şehre girmemeliyiz. Yo yo, tabii ki bunu yapmamalıyız. Simagol bu konuda yardım ediyor, cici Simagol. Kimse ona bir şey anlatmasa da o yardım ediyor. Simagol yeniden yardım ediyor. O buldu onu, o biliyor. Ne buldun diye sordu Frodo. Gollum yere çömeldi ve sesi yeniden bir fısıltıya dönüştü. Dağlara doğru giden minik bir patika, sonra bir merdiven, dar bir merdiven. Evet evet, çok uzun ve çok dar. Sonra daha çok merdiven ve sonra sesi daha da alçalmıştı. Bir tünel, karanlık bir tünel. Son olarak da küçük bir uçurum ve ana geçidin tepesinde bir patika. Simagol karanlıktan o yolla kurtulmuştu. Ama bu seneler önceydi. Patika ortadan kalkmış olabilir artık. Ama belki de kalkmamıştır. Belki de kalkmamıştır. Bu kulağıma hiç hoş gelmiyor dedisem. Çok kolay görünüyor. En azından anlatırken. Eğer o patika hala oradaysa korunuyordur da. Daha önce korunmuyor muydu Gollum? Tam bunları söylerken Gollum'un gözlerinde yeşil bir ışık yakaladı ya da yakaladığını sandı. Gollum bir şeyler mırıldandı ama cevap vermedi. Daha önce korunuyor muydu diye sordu Frodo sertçe. Ve sen karanlıktan kaçtın mı Simagol? Yoksa belli bir görevle ayrılmana izin mi verilmişti? En azından yıllar önce seni ölü bataklıklarda bulan Aragorn böyle düşünüyordu. Yalan bu diye tısladı Gollum ve Aragorn'un adının anılmasıyla birlikte şeytani bir ışık geldi gözlerine. O bana yalan söyledi. Evet aynen öyle yaptı. Ben kaçtım, kendi biçare halimle. Gerçekten de kıymetliyi aramam söylenmişti. Ben de aradım. Aradım tabii ki aradım. Ama kara varlık için değil, kıymetli bir simdi. O benimdi söyleyeyim size. Kaçtım ben. Frodo, Gollum'un bu konuda bir kez olsun kendisinden bekleneceği gibi gerçeklerden çok uzaklaşmamış olduğundan garip bir biçimde emindi. Her nasılsa Mordor'dan dışarıya bir yol bulmuştu. En azından bunun kendi kurnazlığı sayesinde olduğunu düşünüyordu. En azından Gollum'un ben dediğini fark etti. Gollum'un ben diye konuştuğu nadir anlar genellikle eskiden kalmış bir dürüstlüğün ve samimiyetin kalıntılarının yüzeye çıktığının göstergesiydi. Fakat bu noktada Gollum'a güvenilecek olsa bile Frodo düşmanının hilelerini unutmuş değildi. Bu kaçışa izin verilmiş, hatta bilhassa tertiplenmiş ve Karanlık Kule tarafından gayet iyi biliniyor olabilirdi. Ve en azından Gollum'un birçok şeyi onlardan sakladığı da belliydi. ''Sana bir kere daha soruyorum.'' dedi. ''Bu gizli yol korunmuyor mu?'' Fakat Aragorn ismi Gollum'u huysuz bir ruh haline sokmuştu. Bir kerecik olsun doğruyu ya da doğrunun bir bölümünü söyleyen bir yalancı sözüne güvenilmediğinde nasıl incinmiş bir havaya bürünürse öyleydi şimdi. Cevap vermedi. ''Korunmuyor mu?'' diye tekrarladı Frodo. ''Evet evet belki. Bu topraklarda hiç güvenlikli yer yok.'' dedi Gollum asık suratla. ''Hiç güvenlikli yer yok. Ama bey ya bu yolu deneyecek ya da eve geri dönecek. Başka yolu yok.'' Daha fazla bir şey söyletemediler ona. Bu tehlikelerle dolu yerin ve yüksekteki geçidin adını söyleyemedi ya da söylemedi. Oranın adı Kirih Ungol idi. Arkası korkunç söylentilerle dolu bir at. Aragorn belki onlara bu ismi ve önemini anlatabilirdi. Gandalf onları uyarabilirdi ama yalnızdılar. Aragorn uzaklardaydı ve Gandalf, Isengard'ın yıkıntıları arasında durmuş, Saruman ile çekişiyor, karşılaştığı hainlik nedeniyle gecikiyordu. Yine de Saruman'a son sözlerini söylerken ve Palantir ortankın basamaklarına bir şimşek gibi çarparken Gandalf'ın düşünceleri Frodo ile Samwise'a yönelmişti. Zihni fersahlar ötesinden ümit ve acıma duygularıyla arıyordu onları. Belki de Frodo bilmeden Gandalf'ın artık yok olmuş, uzaklardaki Moria gölgesi içine yitip gitmiş olduğuna inansa da tıpkı Amonhen'de olduğu gibi bunu hissetmişti. Uzun bir süre yerde oturdu sessizce başı önüne eğik. Gandalf'ın ona söylemiş olduğu her şeyi hatırlamaya çalışarak. Fakat bu seçim için hatırlayabildiği hiçbir öğüt yoktu. Aslında Gandalf'ın rehberliği onlardan çok çabuk esirgenmişti, çok çabuk. Daha karanlık ülke çok uzaktayken. Son olarak oraya nasıl girebileceklerini Gandalf söylememişti. Belki de söyleyemezdi. Düşmanın kuzeydeki kalesine, Dol Guldur'a bir kez girmeye cüret etmişti. Fakat Mordor'a, Ateş Dağı'na, Barad Dûr'a, Karanlıklar Efendisi güçlenip ayaklandıktan sonra buraya hiç yolculuk yapmamış mıydı? Frodo böyle bir şey olabileceğini zannetmiyordu. İşte bu yüzden şairli minik bir buçukluktan, sakin kırların basit bir hobitinden, ulu kişilerin giremediği veya girmeye cesaret edemediği yerlere bir yol bulması bekleniyordu. Bu kötü bir kaderdi. Fakat kendi seçmişti bu kaderi. Kendi oturma odasında, gümüş ve altın ağaçlarının hala çiçek içinde olduğu, dünyanın gençliği ile ilgili bir hikaye kadar uzak görünen bir yılın, uzaklarda kalmış bir baharında. Bu kötü bir seçimdi. Ne yönü seçmeliydi? İki yolda dehşete ve ölüme ilerliyor idiyse, bir seçim yapmanın anlamı neydi? Gün ilerledi. İçinde yatmakta oldukları, korku ülkesinin sınırlarına bu kadar yakın olan o küçük gri çukura derin bir sessizlik sindi. Sanki onları etraflarındaki dünyadan ayıran kalın bir perde gibi elle tutulabilen bir sessizlik. Üzerlerinde uçuşan dumanla şerit şerit lekelenmiş solgun bir gök kubbe vardı ama çok yukarıda ve çok uzakta görünüyordu. Sanki kara düşüncelerle dolu ağır bir havanın derinliklerinden görünüyormuş gibi. Güneşin önünde asılı kalan bir kartal bile orada, kasvetin yükü altında sessizce kıpırdamadan gri pelerinlerine sarılmış oturan hobbitleri göremezdi. Belki bir an için yere yayılıp yatmış minik bir şekil gibi görünen Gollum'u incelemek için duraklayabilirdi. İnsan çocuklarına ait kurumuş bir iskeletin, pejmürde giysileri üzerine yapışmış, uzun kolları ve bacakları kemik kadar beyazlaşmış, bir deri bir kemik halde yattığını sanırdı. Didiklemeye değecek et bile görmezdi üzerinde. Frodo'nun başı dizlerine eğilmişti ama Sam ellerini başının arkasında kavuşturmuş, geriye yaslanmış, başlığının arasından boş gökyüzüne bakıyordu. En azından uzun bir süre için gökyüzü boştu. Derken Sam'e sanki kuşa benzeyen kara bir şekil görüş sahasına girmiş, daireler çizmiş ve sonra tekrar dönüp gitmiş gibi geldi. Bunu iki tane daha izledi, sonra da bir dördüncüsü. Bakıldığında çok minik görünüyorlardı ama yine de Sam, her nasılsa bunların çok iri, kanat mesafelerinin çok geniş olduğunu ve çok yüksekten uçtuklarını biliyordu. Gözlerini kapattı ve öne doğru eğilerek büzüştü. Aynı uyarcı korkuyu, rüzgardaki çığlık ve aydaki gölgeyle gelen aynı çaresiz dehşeti süvarilerin varlığında da hissetmişti. Gerçi şu anda ezici veya zorlayıcı değildi, tehdit daha uzaktaydı. Yine de bir tehditti işte. Frodo da hissetti bunu. Düşüncesi bölündü. Kıpırdayarak titredi ama yukarı bakmadı. Gollum örümcek gibi köşeye büzüştü. Kanatlı şekiller döndü, Mordor'a doğru hızlanarak aşağıya süzüldü. Sam derin bir nefes aldı. Süvariler yine ortalarda ama bu kez havada dedi boğuk bir fısıltıyla. Onları gördüm. Sence bizi görebilirler mi? Çok yukarıdaydılar. Ayrıca eski kara süvariler gibiyseler, bunlar gün ışığında fazla göremezler değil mi? Hayır, herhalde göremezler dedi Frodo. Fakat binekleri görebilir ve şu anda bindikleri bu kanatlı yaratıklar büyük bir ihtimalle bütün canlılardan daha keskin görüşlüdür. Büyük leş kargalarına benziyorlar. Bir şey arıyorlardı. Korkarım düşman tetikte. Korkuları geçti ama etraflarını saran sessizlik yırtılmıştı. Bir süre için dünyayla ilişkileri kesilmişti. Sanki görünmez bir adadaymışlar gibi. Şimdi ise yeniden tüm çıplaklıklarıyla ortaya çıkmışlardı. Tehlike geri gelmişti. Fakat Frodo hala Gollum'a bir şey söylememiş, seçimini yapmamıştı. Gözleri kapalıydı, sanki rüya görüyormuş ya da gönlüne ve hatıralarına bir göz gezdiriyormuş gibi. En sonunda kıpırdanarak ayağa kalktı. Konuşacak, bir seçim yapacak gibi görünüyordu. Ama durun dedi, o da ne? Üzerlerine yeni bir korku çökmüştü. Şarkı sesi ve kaba bağırtılar duydular. İlk başta çok uzakta gibi geldi onlara. Ama ses gittikçe yaklaştı. Onlara doğru geliyordu. Hepsinin aklına kara kanatların yerlerini bulduğu ve onları yakalatmak için silahlı askerler yolladığı geldi. Sauron'un bu korkunç hizmetkarları için hiçbir hız fazla sayılmazmış gibi görünüyordu. Etrafı dinleyerek büzüştüler. Konuşma sesleri, silahların ve koşum takımlarının şakırtısı çok yakındı. Frodo ile Sam, kınlarında duran minik kılıçlarını gevşettiler. Kaçmaları imkansızdı. Gollum yavaş yavaş doğrularak çukurun kenarına doğru bir böcek gibi tırmanmaya başladı. Son derece dikkatle çukurun kenarındaki kaya kırığından bakabilecek duruma gelinceye kadar kendini milim milim yükseltti. Bir süre orada hiç kıpırdamadan durdu, hiç ses çıkarmadı. Aynı anda sesler yeniden uzaklaşmaya başladı ve yavaş yavaş azalıp gitti. Uzaklarda Morannon surlarında bir borazan çaldı. Sonra Gollum sessizce geri çekilerek çukura geri kaydı. Mordor'a daha çok insan gidiyor dedi alçak bir sesle. Kara yüzler, bunlar gibi insanlar görmedik daha önce. Hayır, Simagol görmedi, çok hiddetliler. Kara gözleri, uzun siyah saçları, kulaklarında altın küpeleri var. Evet, bir sürü güzel altın. Ve bazıları yanaklarına kırmızı boya sürmüş ve kırmızı pelerinleri var. Ve bayrakları da kırmızı ve mısraklarının ucu ve koca koca çivili, sarı siyah çizgili, yuvarlak kalkanları var. Hoş değil, çok salim, kötü adamlara benziyorlar. Neredeyse orklar kadar kötü ve çok daha iri. Simagol bunların Ulu Nehir'in ucundan da ötelerden geldiklerini düşünüyor. O yoldan geldiler, kara kapıdan geçtiler. Ama dahası da gelebilir. Mordor'a hep daha da çok insan geliyor. Günün birinde bütün halklar içeri girmiş olacak. Hiç fül var mıydı diye sordu Sam, tuhaf yerler hakkında yeni şeyler öğrenmek sevdasından korkusunu unutarak. Hayır, hiç fül yoktu. Fül de ne dedi Gollum. Sam ayağa kalkarak ellerini arkasında kavuşturdu. Her şiir söylediğinde yaptığı gibi. Ve başladı. Fare gibi gri, ev kadar iri, burnum yılan gibi, titretirim yeri. Dolanırken dağ bayır, ağaçlar yıkılır. Boynuzlarım ağzımda, yelken kulaklarımla güneyde gezerim. Her şeyi ezerim. Sığmam yıllara, düşmem toprağa. Asla ölmeyeceğim. Füldür benim adım. Her şeyden büyüğüm. Uzundur boyum. Rastlarsan bana, unutmazsın asla. Eğer rastlamazsan, sanırsın bunlar yalan. Ama füldür adım benim. Hiç yalan söylemedim. Bu dedi Sam şiirini bitirince. Şairde söylediğimiz bir tekerleme, anlamsızdır belki, belki de değildir. Ama bizim de kendi öykülerimiz var ve güneyden gelen haberler filan. Eski zamanlarda hobbitler ara sıra yolculuğa çıkarlardı. Çoğu geri gelmedi ve gelenlerin de her söylediğine inanan olmadı. Bre'den gelen habere güvenilir, şair sözüne güvenilir demez kimse. Fakat uzaktaki güneş topraklarından gelen büyük halkın hikayelerini dinledim hep. Biz onlara kendi öykülerimizde Svertingler deriz. Bunların dövüşürken füllere bindikleri söylenir. Füllerin sırtına evler ve kuleler falan koyarlarmış ve füller birbirlerine kayalar, ağaçlar atarmış. O yüzden sen kırmızılar ve altınlar içinde güneyden insanlar dediğinde ben de fül var mıydı dedim. Çünkü eğer var idiyse tehlikeyi göze alıp bakacaktım. Ama artık bir fil görebileceğimi zannetmiyorum. Belki de öyle bir hayvan hiç yoktur. İçini çekti. Hayır, hiç fil yok dedi Gollum tek. Simagol onları hiç duymadı. Onları görmek de istemiyor. Olmalarını da istemiyor. Simagol buradan gidip daha emniyetli bir yerlerde gizlenmek istiyor. Simagol Bey'in gitmesini istiyor. Cici Bey Simagol ile gelmez mi? Frodo ayağa kalktı. Bütün sıkıntılarının arasında Sam'in ortaya çıkıp Füller'in eski ocakbaşı tekerlemelerinden birini gururla okuyuşu karşısında gülmeden edememişti. Gülmek de tereddüdünün geçmesine neden olmuştu. Keşke 1000 tane fülümüz olsaydı da Gandalf bunların başında beyaz bir füle biniyor olsaydı dedi. O zaman bu şeytani topraklara girmek için bir yol açabilirdik belki. Ama böyle bir şansımız yok. Sadece yorgun bacaklarımız var o kadar. Evet Simagol, son dönemeç en iyisi olabilir. Seninle geleceğim. Cici Bey, akıllı bey, iyi kalpli bey diye bağırdı. Gollum zevkle Frodo'nun dizlerini okşayarak. Cici Bey, o zaman dinlenin şimdi iyi kalpli hobbitler. Kayaların gölgesi altında, kayaların dibinde. Dinlenin ve kıpırtısız yatın sarı yüz gidinceye kadar. Sonra hızla gideriz. Yumuşak ve hızlı olmamız gerek, gölgeler gibi. Bölüm 4. Baharatlar ve Tavşan Yahnisi. Kalan birkaç saat gün ışığında güneş hareket ettikçe onlar gölgeye kaçarak sonunda batı kenarının gölgesi uzayıp da içine karanlık çökünceye kadar dinlendiler. Sonra biraz bir şeyler yediler, sularını idareli içtiler. Gollum hiçbir şey yemedi ama suyu memnuniyetle kabul etti. Yakında daha fazla bulacağız dedi dudaklarını yalayarak. Güzel sular dereler halinde ulu nehire akar. Gideceğimiz topraklardaki iyi sular. Simagol orada yiyecek de bulacak belki de. Çok acıktı. Evet Gollum. Kocaman yayvan ellerini içine çökmüş olan göbeğine koydu ve gözlerinde soluk yeşil bir ışık belirdi. Sonunda çukurun batı kenarından tırmanıp yolun kenarındaki engebeli arazi içinde süzülerek yola koyulduklarında karanlık iyice koyulaşmıştı. Ay dolunayı geçeli 3 gece olmuştu ama dağları tırmanıp doğuncaya kadar vakit gece yarısını buluyordu. Bu yüzden gecenin ilk yarısı oldukça karanlıktı. Dişler Kulesi'nde tek bir kırmızı lamba yanıyordu. Bunun dışında Morannon'daki uykusuz nöbetçilere dair hiçbir ses, hiçbir iz yoktu. Birkaç mil boyunca çıplak taşlı topraklar üzerinde düşe kalka kaçarlarken o kırmızı göz onları izliyor gibiydi. Yola çıkmayı göze alamamışlardı ama yolu sollarına alıp mümkün olduğunca yakınından ona paralel gitmeye çalışıyorlardı. Sonunda artık gece eskimeye ve onlar da yorulmaya başladıklarında, çünkü sadece kısa bir süre dinlenmişlerdi, göz minik, ateşli bir noktacık halinde küçülmüş, sonra da yok olmuştu. Daha alçak olan dağların kuzey sırtlarından dönüp güneye yollandılar. Gönüllerinde garip bir ferahlıkla yeniden dinlendiler ama çok değil. Gollum'un istediği kadar hızlı gidemiyorlardı. Onun hesaplarına göre Morannon'dan Osgiliath üzerindeki yol ayrımına 30 fersah kadar vardı ve Gollum bu mesafeyi 4 seferde aşmayı planlıyordu. O yüzden çok geçmeden yeniden canlarını dişlerine takarak ilerlediler. Şafak yavaş yavaş engin gri tenhalıkta yayılmaya başlayıncaya kadar. O ana kadar yaklaşık 8 fersah yürümüşlerdi ve hobbitler artık isteseler de ilerleyemezlerdi. Artmaya başlayan ışıkla şimdiden daha az çıplak olan, daha az harabe halinde bir arazi serildi gözleri önüne. Dağlar hala sol yanlarında uğursuz uğursuz yükseliyordu. Ama yakınlarında dağların kara köklerinden uzaklaşan ve batıya doğru meyleden güney yolunu görebiliyorlardı. Yolun gerisinde yamaçlar, kara bulutlar misali, karanlık ağaçlarla kaplıydı. Ama etraflarında süpürge otu, katır tırnağı, kızılcık ve tanımadıkları diğer çalılıklarla dolu salkım saçak bir fundalık arazi vardı. Orada burada uzun çam ağacı kümeleri görüyorlardı. Yorgun olmalarına rağmen hobbitlerin moralleri biraz düzeldi. Hava taze ve hoş kokuluydu. Onlara uzaklardaki kuzey toprakların yaylalarını hatırlatmıştı. Yapmaları gerekeni biraz ertelemiş olmak, sadece son birkaç yıldır Karanlıklar Efendisi'nin hükmü altında olduğundan henüz tam olarak bozulmamış topraklarda yürümek hoş görünüyordu gözlerine. Fakat içinde bulundukları tehlikeyi veya kasvetli tepelerin arkasında gizlenmiş olsa da hala çok yakınlarda olan kara kapıyı unutmadılar. Işık olduğu sürece kötü gözlerden kaçıp sığınabilecekleri bir gizlenme yeri aradılar etrafta. Gün huzursuz bir biçimde geçti. Fundalığın derinliklerinde yavaş yavaş geçen ve pek bir değişiklik getirmeyen saatleri sayarak yattılar. çünkü hala epel Duat'ın gölgeleri altındaydılar ve güneşin önü örtülmüştü. Frodo ya Gollum'a güvendiğinden ya da bunu dert edemeyecek kadar yorgun olduğundan derin ve huzur dolu bir uyku çekiyordu zaman zaman. Ama Sam kestirmekten daha ileri gidemedi. Hatta Gollum gizli rüyaları içinde puflayıp orası burası seyirerek derin bir uykuda olduğunu belli ettiği zamanlarda bile. Belki de onu güvensizlikten çok açlık uyanık tutuyordu. Şöyle adam gibi tencerede kaynayan sıcak bir şeyleri, bir ev yemeğini özlemeye başlamıştı. Topraklar yaklaşmakta olan gecenin biçimsiz griliği altında solmaya başlar başlamaz tekrar yola koyuldular. Kısa bir süre sonra Gollum onları güneye giden yola çıkarttı. Bundan sonra tehlikeleri daha fazla olsa da hızlandılar. Kulakları önlerindeki yoldan gelecek veya arkalarından onları izleyecek ayak veya at sesindeydi. Fakat gece geçtiği halde ne bir yaya ne de bir atlı sesi duydular. Yol yitip gitmiş, kadim bir zamanda yapılmış ve Morannon'dan muhtemelen 30 mil kadar aşağıda yeniden tamir edilmişti. Ama güneye doğru gittikçe vahşi doğa yola tecavüz ediyordu. Eskinin insanlarının mahareti yolun güvenli seyrinden ve aynı seviyede gidişinden görülebiliyordu hala. Arada sırada tepelerin yamaçlarını keserek geçiyor veya dayanıklı taş ustalığıyla yapılmış biçimli bir kemer ile derelerin üzerinden atlıyordu. Ama gittikçe taş işçiliğine ait bütün izler soldu. Orada burada yan taraflardaki çalılar arasından başını çıkartan kırık sütunlar veya yabani otlar ile yosunlar arasında hala gizlenmiş duran kaldırım taşları dışında. Fundalıklar, ağaçlar ve eğrelti otları aşağılara sallanıp tepelerden sarkıyor veya yüzeye yayılıyordu. Sonunda yol az kullanılmış bir kırlık araba yoluna dönüşerek kayboldu gitti. Ama bu yol dolambaçlı değildi. Yolunda dümdüz ilerleyip onları en hızlı şekilde götürüyordu. Böylece insanların bir zamanlar İtilyen adını verdikleri yükselen ormanları ve hızlı akan ırmaklarıyla latif bir ülke olan kuzey sınır boylarına varmış oldular. Gece yıldızlar ve dolunay altında güzelleşti ve hobbitlere sanki onlar ilerledikçe havadaki hoş koku artıyormuş gibi geldi. Gollum'un uflayıp puflamasından ve mırıldanmasından bunun onun da dikkatini çektiği ve bu durumdan hoşlanmadığı anlaşılıyordu. Günün ilk belirtisiyle durdular. Uzun bir yarığın yolun kayalık bir sırtı yararak geçtiği yerde ortası dimdik, kenarlı ve derin bir yarığın sonuna geldiler. O zaman batı kıyısına tırmanarak etrafa bakındılar. Gün gökyüzünde açıyordu. Uzaklarda kaybolan uzun bir kaviste doğuya doğru çekilmiş dağların artık iyice uzakta olduğunu gördüler. Batıya döndükçe altlarındaki loş pusa doğru inen hafif yamaçlar vardı önlerinde. Etraflarında aralarında geniş, açık alanlar bulunan reçineli ağaçlardan, çam, sedir, kara selvi ve şayırda bilinmeyen başka ağaçlardan oluşmuş küçük küçük ormanlar vardı. Her yanda hoş kokulu otlar ve çalılıklar bulunuyordu. Yarma Vadi'den bu yana yaptıkları uzun yolculuk, onları kendi topraklarının çok güneyine getirmişti ama bu korunaklı bölgeden önce hobbitler hava koşullarındaki değişikliği fark etmemişlerdi. Burada bahar daha şimdiden işe koyulmuştu bile.